أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları kısmının amcaları bölümünün 13. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Ebu Talip amcayı bitirmiş, Ebu Talip amcaların çocuklarını görüyorduk. Hazreti Ali'ye gelmiş, giriş yapmıştık. Oradan inşallah devam edelim örnek almamız arzusuyla. Hazreti Ali radıyallahu anh her zaman ve her yerde sürekli Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanındaydı. Bir yandan gelen vahyi, hatta her vahyi anında öğrenip hayatına uyguluyor. Bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın talimatlarını yerine getiriyor. Bir yandan da kendisi bu vesileyle aydınlandığı için etrafını aydınlatmaya devam ediyor. Bu genelde ifade bütün sahabiler için geçerlidir. Elbette ki Hazreti Ali de bunların başında geliyor tabi. Hazreti Ali'nin anne babası henüz Müslüman olmamışlar fakat İslam'a karşı da gelmemişlerdi. Özellikle babası Ebu Talip Resulullah Aleyhisselam'ı bir an olsun, bir an bile yalnız bırakmıyordu. Annesi ilerleyen zamanda İslam'a girecek ve büyük hizmetler yapacaktı diyorum burada. Hatırlayacağınız gibi eğer dinleyebildiyseniz önceki bölümlerde Ebu Talip amcayı da Fatıma binti Esed, Hazreti Ali Efendimiz'in annesini de genişçe görmüştük. Belki konum itibariyle olsa gerek, Hazreti Ali'nin herhangi bir işkence ya da eziyete uğradığını hiç görmüyoruz. Ama her sıkıntı çekenin yardımına koştuğunu hep görüyoruz. Ve şimdi Mekke'de yaşanan her türlü hadiseyi, Medine'de yaşanan hadiseleri, yani siyeri İslam tarihini ayrıntılı bir şekilde araştıran bir hoca, bir kardeşiniz olarak dikkatimi çekti. Mekke'de sıkıntı çekmeyen, eziyet çekmeyen, işkence görmeyen yok. Hazreti Ali'ye ilişkin böyle bir hikaye yok. Yani yok peki fazla büyük iddia oldu ama hiç rastlamadım yani. O kadar okuyorum ediyorum yok. Belki konumu gereği bilmiyoruz ama bütün herkese yardımcı olmaya çalıştığını az çok biliyoruz. O zaman şöyle diyeceğiz biz. Mekke döneminin bütün cilvelerini yaşayan Hazreti Ali, hicret esnasında da büyük bir destan yazmıştı. Mekke müşriklerini yanıltmak için Resulullah Aleyhisselam'ın yatağına yatmış, onun rahatlıkla çıkıp hicret etmesi için hayatını ortaya koymuştu. Bunu bilmeyenimiz yok. Ancak amcaoğlu olması itibariyle ve çok meşhur bir sahne olduğu için bilsek de biraz tekrarlamak istiyorum. Ve burada bazı şeylerin yanlış anlaşıldığını da görüyorum. Onları da gücüm ölçüsünde düzeltmek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam ashabını Medine'ye gönderdi. Çok az kişi kaldı Mekke'de. Hazreti Ali gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi çok az kişi var Mekke'de. Öbürleri gittiler. Bunları göndermedi. Burada Peygamber aleyhisselam peygamberlik vazifesi öncesinde olduğu gibi peygamberlik döneminde de Muhammedül Emin olarak biliniyor. Güvenilir insan sallallahu aleyhi ve sellem. Onun peygamberliğine inanmasalar da, onun Allah'ın Resulü olduğunu tasdik etmeseler de, ona güvendikleri için bir nevi kasa görevi, banka görevi, kıymetli eşyalarını ona emanet ederlerdi. En azılı müşrikler bile. İşte bizim en çok kaybettiğimiz şey işte bu güven meselesi. Emniyetimiz yok. Kaybettik. Müslüman güvenilir insan olmalı. Güvenilir boyutunu kaybettikten sonra ne kadar güzel cümle kullansak boştur. O yüzden Resulullah'tan bize kalan en büyük mirasın bir tanesi emniyettir. Emin olmak, güvenilir olmak durumundayız. Şimdi hem öyle bir güvenilir ki sallallahu aleyhi ve sellem gelen ayeti kerime Cebrail aleyhisselam görüyor, Resulullah'a talimat getiriyor, uyarıyor. Bu gece her zaman yattığın yere yatma, yatağına yatma diye. Sana tuzak kurdular, seni öldürecekler diye. İşte Peygamber aleyhisselama hicret emri verildiği için Peygamberimiz iki şeyden dolayı, birini az önce söyledim, müşrikleri yanıltmak, diğeri de emanetleri sahiplerine vermek için Hazreti Ali'yi çağırıyor. Diyor ki benim yattığım yere bu gece sen yatacaksın. Benim örtündüğüm örtüyü örtüneceksin, yorgan battaniye vesaire. Ve ertesi günü benim sana emanet edeceğim şeyleri sahiplerine vereceksin. 3 gün sonra da Medine'ye geleceksin. Orada 3 gün boyunca oyalanacak. Şimdi bunu da biliyorsunuz. Burada şöyle bir şey var. Hazreti Ali'ye diyor ki benim yerime yat, benim yorganımı örtün, seni öldürsünler benim yerime der gibi bir duruş var. Ama Hazreti Ali'de bir korku yok. Herkes kahramanlığına yoruyor. Tamam, kahramanlığına bir şey demiyoruz. Ama Resulullah diyor ki korkma, sana zarar veremeyecekler. Senin hoşuna gitmeyen bir şey sana erişmeyecek. Bunu söylüyor. Burayı atlamamamız lazım. Yani Hazreti Ali korkmadan yatağına yattı, müşrikleri aldattı. Hayır, öyle değil. Korkmadı, doğrudur, ama niye korkmadı? Resulullah buyurdu ki sana onlar bir zarar veremeyecek. Onların derdi benim. Yani seni ben sansınlar, burada böyle beni görsünler, seni görsünler ben diye. Ben de çıkayım gideyim işte 3 gün sevde. Sonra biliyorsunuz yani konuya girmeyeceğim. İşte Hazreti Ali'nin Mekke döneminin sonu böyle büyük bir destanı var. Hazreti Ali'nin Mekke dönemi olayları içerisinde en meşhur sahnesi budur. O yüzden buraya atlayamıyorum. En meşhur sahnesi bu. Gerçekten de yani tam bir imanla. Ama ey Allah'ın Resulü, şu kadar kişi evi kuşatacak. Bana saldırırlarsa, yorganı açmadan, yüzüme bakmadan beni öldürürlerse vesaire demiyor bunları. Çünkü bir peygamber bir ifade kullanıyorsa in huve illa vahyun yuha ayeti kerimesi gereği onun söylediği vahidir. O zaman itaat gerekir. Peygamberin sözünü tartışmayacağız. İtaat edeceğiz. İtaat gerekir. Hazreti Ali Efendimiz bu itaatı ortaya koyuyor, bir de güveniyor. Diyor ki sana bir şey yapamayacaklar, korkma. Hazreti Ali Efendimiz gerçekten biliyorsunuz bu sahneyi hepiniz. Resulullah yatağına yatıyor. Aleyhisselam çıkıp gidiyor. Ayrıntılara girmiyorum. Hani böyle Yasin suresi okuyor, üzerine toprak atıyor vesaire. Onlar onu göremiyorlar falan. Bunlara girmiyorum. Konum o değil. Konu Hazreti Ali. Neticede içeri girip öldürmek için saldırınca Hazreti Ali'yi görüyorlar ve Resulullah'ın dediği oluyor. Hazreti Ali burada 2 şeyi önümüze koyuyor. 1, gerçekten cesur bir adam. Onu herkes biliyor zaten. 2, o çok önemli. Cesaretten daha önemli. Allah'a ve Resulüne olan imanı, güveni. Ne dedi? Korkma, başına bir şey gelmeyecek. Şimdi bize dese çok çok böyle güvendiğimiz bir büyüğümüz, üstadımız, hocamız. Ya da o gün biz yaşıyor olsak peygamber bize dese ki şu ormana git, o filanca tepenin ağacının yanından şunları bana getir. Biz de bilsek ki orada ayılar, kurtlar var. Yani vahşi hayvanlar var. Kesin %100. Ya Resulallah, ama ormanda şu var bu var deriz. İşte sahabe Resulullah git deyince gidiyor. İşte az önce Hazreti Cafer'i gördük geçen hafta, hatırlayın. Yani aleyhisselam onlara demişti işte Zeyd şehit olursa kumandayı Cafer alacak. Cafer şehit olursa Abdullah alacak. O da şehit olursa başka beni kumandan seçin. Ne demek? Onlar böyleydi yani. Resulullah öyle ilk defa söyledi. Gittiler şehit oldular. Yani ya işte gitmezsek falan şu bu işte bu kadar açık ifade edildi demediler. Hazreti Ali'de bunu görürüz. Tam bir teslimiyet. Allah'a ve Resulüne tam bir teslimiyet. Korkma, benim yerime yat. Sana bir şey olmayacak. Ertesi gün emanetleri sahip yerine dağıt. 3 gün sonra Medine'ye gel. Hazreti Ali Efendimiz gerçekten bunu yapacak. Emanetleri ertesi gün, işte 3 gün içinde sahiplerine verecek. Ondan sonra bir yolunu bulup Medine'ye gelecek. Hatta Peygamber aleyhisselam o girdiğinde henüz Kuba'da olmuş olacak. Ayakları mayakları bayağı yarılmış vaziyette gelecek Hazreti Ali Efendimiz. Resulullah aleyhisselam ona ayaklarını sıvazlayacak, şifa dileyecek ve o sağlığına kavuşacak. Yani Mekke dönemine ilişkin Hazreti Ali'nin hayatı içerisinde ilk meşhur hikaye, 3 tanesi meşhurdur. Biri İslam'a giriş sahnesi, 2 davetin açıkça emri yapıldığı zaman evde verdiği cevap, 3.'sü en meşhuru bu. Hicret esnasında yani ölüm döşeğine bile bile tam bir teslimiyette yatması. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Evet, Hazreti Ali'nin Mekke dönemi çalışmalarında olduğu gibi Medine dönemi çalışmalarında da çok büyük hizmetleri oldu. Ancak bütün bunları burada anlatmak mümkün değil. Çok var yani Hazreti Ali'nin Medine döneminde, hele savaşlarda çok var. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh yeri geldiğinde başarılı bir hoca, yeri geldiğinde dirayetli bir komutan olup orduyu sevk ve idare etmişti. Bedir, Uhud, Hendek, Hayder, Mekke fethi, Huneyn, Tebük gazalarında her biri ayrı bir destan olan kahramanlıklar göstermişti. Bunlardan sadece Bedir örneği vereyim, bir tane örnek olsun diye müşriklerle karşı karşıya geldiler. Müşriklerden 3 kişi öne çıktı. İsimlere girmeyeceğim. 3 yiğit, Mekke'nin en önde gelenleri. Buna mübareze deniyor. Yani teke tek dövüşme. Karşımıza çıkın diye meydan okudular. Peygamberimiz aleyhisselam, kalk ey Hamza, kalk ey Ubeyde, kalk ey Ali demişti. Kum ya Hamza, kum ya Ubeyde, kum ya Ali aleyhisselam böyle buyurmuştu. Kalkın. 3'ü kalktılar. Kılıçlar çekildi. Her biri kendi hasmının karşısında teke tek dövüştüler. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali ilk hamlede karşı tarafı cehenneme gönderdiler. Hazreti Ubeyde yaşlıydı. Peygamberimizden de daha yaşlıdır Ubeyde radıyallahu anh. Onu da gördük, hatırlayın. Ta Haris amcayı görürken, Haris amcanın oğullarından biridir Ubeyde bin Haris radıyallahu anh. O yaşlıydı ve çok çetin bir hasım denk geldi. Müşriklerin adlarını söylemek, övmek istemiyorum. İkisi de birbirini ağır yaraladılar. Hazreti Ali ile Hazreti Hamza yetişti. Müşriği cehenneme gönderdiler. Ağır yaralı Hazreti Ubeyde bin Haris'i geri taşıdılar. Hatta bacaktan kemik kırılmış, kemik iliği akıyordu. Ve Ubeyde radıyallahu anh demişti, ya Resulallah ben şehit miyim? Evet demişti, sen şehitsin. Ve o yarasından dolayı da şehit oldu Hazreti Ubeyde. İşte Hazreti Ali'nin her savaşta, yani şimdi atlasam nasıl atlayayım bilmiyorum. Ama atlayamıyorum da, yani gerçekten, yani Bedir'deki bu büyük, çok öne çıkan duruşu ile bir de Hendek'te böyle benzer bir şey var Hazreti Ali Efendimiz'in. O da çok düşündürücü. Yani burada mecburen bir kişiye isim vereyim. Amr bin Vedud diye bir kafir. Kimsenin kolunu, bileğini bükemediği bir adam. Düşün, yani o kadar güçlü ki Hendek'i aşıyor. Kimse Hendek'i aşamıyor, bu Hendek'i aşıyor. Geliyor, meydan okuyor. Varım benim karşıma çıkacak diye kimse ses çıkaramıyor. Ya hocam Hazreti Hamza yok mu? Hazreti Hamza Uhud'da şehit oldu. Ama Hazreti Ömer var. Hazreti Ebu Bekir var. Hazreti Zübeyir var. Talha var Hazreti. Çok var. Ama gelen Amr bin Vedud. Çok tehlikeli bir adam. Böyle meydan okuyunca dayanamıyor Hazreti Ali Efendimiz. Ben varım diye kalkacak. Otur ya Ali diyor. Otur o Amr. Yani sen onu yenemezsin diyor yani. Otur demiyor da yani. Otursa o Amr. Üç kefa böyle olunca üçüncüye fırlıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. O Amr'sa ben de Ali'yim diyor ya. Müsaade et. Aleyhisselam. Ya Rabbi diyor, Bedir'de şunları, Uhud'da şunları kaybettim. Ali'yi bana bağışla. Buna zaferi ihsan ile diye dua ediyor. Arkasından da ya Ali el harbi ut'atun diyor. Harp hiledir. Harp kurnazlıktır, hile. Geliyor karşı karşıya. Biri sade Mekke'nin değil Hicaz'ın yenemediği namlu komutan, güçlü bir adam. Ötekisi yavaş yavaş ismini duyuran Hazreti Ali. Tabii bizim gözümüzde her zaman için Hazreti Ali büyüktür ama o an için söylüyorum bunu. Kapışırlar, ayrıntıya girmiyorum. Hakikaten zorlu bir savaş. Ama karşı taraftaki adam atın üzerinde. Hazreti Ali yaya. Zor savuşturuyor hamleleri. Birkaç kılıç darbesi alıyor tabii. Aleyhisselam dedi ya, harp hiledir. Bir yandan vuruşacak, bir yandan da ağzını çalıştıracak. Ey Amr diyor. Hani sen çok yiğittin, kahramandın. Şimdi biz denk değiliz. Sen atın üstündesin, ben yerdeyim. O kadar sıkıyorsa deriz yani biz. İn de dövüşelim. O da atından iner. Ölürsem Müslümanların eline geçmesin diye atını öldürür. Ve kapışırlar. Fakat ne kadar kapışırlarsa kapışsınlar, adam zırhlı olduğu için kılıç işlemez. Hazreti Ali bir fırsatını bulur. Kafasını öteye beri çevirirken açılan boyun kısmına kılıcı indirdiği gibi adamı ikiye biçer. Tabi bu sahne çok uzundur ama ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü her amcaoğluna bu kadar anlatsam artık biz 10 seneye bitiremeyiz amca çocuklarını. Hazreti Ali'nin bütün savaşlarda böyle, özellikle savaşlarda ve ilmi müzakerelerde çok büyük bir yeri var. Medine dönemi boyunca Hazreti Peygamber'le beraberlikte çok şeyler yaşamış Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Evet. Özellikle bunları ifade ediyoruz ki iyi anlaşılsın, üzerinde durulsun diye kıymetli dinleyenlerim. Bunlardan da çok zor olacak ama nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı esnasında ve tabi daha ziyade vefattan sonraki duruş Hazreti Ali'de. Bu önemli. Hepsi önemli de. Çünkü bazı farklı düşünceli insanlar farklı şeyler üretmişler. Ben cemaat, cemiyet isimleri vermeden, doğru da değil zaten. Bizim bu radyo bunları böyle şey yapmaz pek. Gerek de yok. Doğrusu da budur. Hazreti Ali hakkında bazıları farklı şeyler söylerler. Farklı hakları olduğunu söylerler. Resulullah'ın vefatından sonra hilafet meselesinde çok farklı tartışmalara girerler. Allah ıslah etsin cümlemizi. Ağzımıza sahip olalım. Benim anladığım kadarıyla gönüllerine sahip olamayanlar ağızlarına sahip olamıyorlar. Çok fazla ileri geri şeyler söyleniyor, yazılar yazılıyor maalesef. Bunlar iyi bir şey değil ama oluyor. Hepimiz bunları görüyoruz, yaşıyoruz efendim. Anlamak lazım, idrak etmek lazım ki nedir ne değildir diye. Bu da oldukça önemli. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hazreti Cafer'i görürken geçen hafta taziye sahnesini, Aleyhisselam'ın taziyede takip ettiği yöntem akrabayı öne almak olduğunu söylemiştim. Çünkü biri vefat ettiğinde ne kadar sevenleri olursa olsun yakınlarının hakkıdır onun bakımını yapmak. Teçhiz tekfin deriz, yani kefenlemek, defnetmek, beraber oluruz da yakınlarının hakkıdır, onların görevidir. Resulullah Aleyhisselam vefat ettiği zaman efendim Hazreti Ali bu defne kadar bütün işleri amcası Hazreti Abbas amcayla, diğer amca çocuklarıyla, yani ehli beyt, akrabalar yani, bu hizmeti gördüler. Hazreti Ebu Bekir gibi bazı önde gelen sahabelere de buyur ettiler. Yani onlar kısmen yardımcı oldu. Bu önemli bir şey. Şimdi bir bazı böyle büyükleri vefat ediyor, millet dökülüyor, geliyor, yakınlarına bir şey kalmıyor. Bu olmaz yani. Bu yakınlarının hakkıdır, vazifesidir. Onların hakkını ellerinden almamak lazım. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah'ın vefatı esnasında gerçekten çok büyük bir asalet örneği sergiliyor. Defin yapılıyor. Tabii kolay bir şey değil Resulullah'ın vefatı. İnşallah bütün bunları bitirebildikten sonra Allah ömür verirse böyle başına sonuna bir siyer dersi yapmak istiyorum. Resulullah'ın vefat sahneleri, 13 günlük hasta yatışı, vefatı, sonra yankıları çok can yakıcıdır. Genellikle böyle dramatize edilir, ajitasyonla anlatılır. Tabii ki her ölüm bir dramdır, acıdır ama oradaki mesajlar hep gözden kaçar. O mesajları görmemiz gerekiyor. Hazreti Ali Efendimizin o mesajları en canlı bir şekilde yaşayanlardan, örnek olanlardan olduğunu gördüğümüzü açıkça ifade etmekte fayda görüyorum kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, Hazreti Ali Efendimizin Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra uzun bir süre yaşadığını az sonra tarih vereceğiz ve çok büyük hizmetler yaptığını hepimiz görüyoruz. Belki merak ediyorsunuzdur diye ya da böyle sorular geliyor diye herkese mutlaka cevap yetiştirmeyin ama ben bir cevap vereceğim. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra hilafet, yani halifelik görevinin kendisine verileceğini düşündü. Ama bu vazife Hazreti Ebubekir üzerine kaldı. Ve bu sahnede üzülerek belirteyim, bu adamların sahabe olduğunu düşünmeden son derece tehlikeli ifadelerle anlatılır. Ben anlatmaya da, dinlemeye de, yazmaya da korkarım. Ve hep böyle sahne geldi mi şunu söylerim. Kıyamet günü kurulan mahkemenin hakimi Cenab-ı Hak'tır. Ashab-ı kiramın avukatı Resulullah Aleyhisselam'dır. Ona göre düşünelim. Bu mahkemeye çıkmayalım, kaybederiz. Bu mahkemeye çıkmayalım. Resulullah Aleyhisselam ashabım hakkında ileri geri konuşmayın diyor. Onlar aleyhinde bir söz söylemeyin diyor. Ashabım yanlış yapmaz demiyor. Her insan yanlış yapar. Ama yanlışları böyle sürekli öne çıkarıp devamlı onlar kavga ediyormuş gibi göstermek insaf ve izana sığmaz. İşte Hazreti Ali Efendimiz hilafeti kendi hakkı olarak düşündüğü için Hazreti Ebu Bekir'e biat etmedi, böyle yan çizdi yani haşa ifade kullanılır. Bunun içinde doğruluk payı var. Ama anlatım Müslüman bir ağzı değil. Ben şunu söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselam'ın özellikle Medine döneminde son 3-4 yıl özellikle, yani Gassanilerin, yani Bizans'ın Medine'ye saldıracağı haberi vardı. Bizans'ın Medine'ye saldıracağı haberi. Ve onlar böyle uzaktan takip ediyorlar. Yani bir şey olsun saldıralım diye. Resulullah'ın vefatı çok büyük bir boşluk meydana getirdi. Bir de herkes hüzünlü, acı büyük. Bunu fırsat bilip saldırırlar diye Hazreti Ebu Bekir Medine güvenliğini en üst düzeye çıkarmıştı. İşte bunlardan birinin içinde Hazreti Ali'yi görürüz. Yani belli gruplar, küçük müfrezeler, gruplar, mankalar, askeri birlikler oluşturdu ve Medine'nin bütün her tarafına, patika yol girişlere varıncaya kadar her tarafını böyle çevirtti, asker yerleştirdi. Bunların birinin başında Hazreti Ali Efendimiz vardı. Bütün kaynaklarımız yazıyor. Yani bir an için bir tereddüt yaşadı, farklı şeyler düşündü, biat yani beyat etmedi ama asi olmadı. Hazreti Ebu Bekir, yani ilk Müslümanlardan biri olan Hazreti Ebu Bekir'in emriyle bir küçük ordunun başında nöbete gitti cümlesi değil, Müslümanların halifesi sıfatıyla Hazreti Ebu Bekir'e itaat ederek bu görevi üstlendi. Altını çiziyorum. Hazreti Ali Efendimiz gerçekten de çok ciddi bir emniyet tedbirleri aldılar. Burada Hazreti Ali Efendimiz çok büyük rol aldı. Tabii sonraki dönemlerde Hazreti Ebu Bekir dönemi, Hazreti Ömer dönemi, Hazreti Osman dönemi, sonra kendi dönemi, yani dört halife diye meşhur. Bu dönemlerde çok şey yaşandı. Ancak bu yaşananlar o dönemde, yaşananlar bazen farklı siyasi yapılanmalardan kaynaklanıyordu. Bazen yaşanmışın dışında farklı rivayetlerle bir şeyler anlatılıyordu. O yüzden Hazreti Ali'nin özellikle Resulullah'ın vefatından sonraki hayatına baktığımız zaman daha çok ilimle meşgul olduğunu, halifelerin verdiği vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğini, cephelerde savaşlara gittiğini, Medine'de kaldığı zaman da insanlara eğitim öğretimini sürdürdüğünü, bütün halifelerin, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın danışmanlığını yaptığını biliyoruz. Güzel bir geçim içindeydiler. Sonra Hazreti Osman'dan sonra radıyallahu anh çok karışık bir dönemde hilafete geldi. Hazreti Ali Efendimiz İslam'ın dördüncü halifesi oldu. Ve işin garibi en zor zamanda hilafete geldi. Medine karışık, Kufe karışık, Basra karışık, Mekke karışmış, ortalık karışmış ve çokça iç isyanlarla uğraştı Hazreti Ali Efendimiz. Bir de bunlara Cemel Vakkası, Sıffin Savaşı, Nehrevan Savaşları eklendi. Çok zorlu günler yaşadı. Şimdi genelde İslam tarihi anlatılırken, yazılırken, ki ben sadece bir radyo programı için değil, Ashab-ı Kiram'ı tek tek tanımak için ve tanıtayım diye de böyle programlar yapıyorum, yazılar yazıyorum. Bakıyorum sürekli savaşları görüyorum. Yani böyle bir sosyal hayat, aile ilişkileri, pek bunları göremiyoruz. O yüzden ben bu sohbetlerde savaşlara girmiyorum. Hazreti Ali Efendimiz'in bir aile yapısına girelim bakalım. Burada neler var? Bunların bilinmesi lazım. Hazreti Ali radıyallahu anh Hicretten 2 yıl sonra, yani Medine'de, Hazreti Fatıma ile evleniyor biliyorsunuz. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali çok güzel bir aile hayatı yaşıyorlar. Hatta şu kadar asır geçtiği halde nikah kıyarken birçok hocamız dua esnasında birkaç isim sayarlar. Biri de bunlardır. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma muhabbeti ver ya Rabbi derler. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma muhabbeti ver. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz Resulullah'ın dizi dibinde yetişti. Resulullah Aleyhisselam'ın ilk hanımı Hatice annemizin emeğiyle büyüdü. Sonra Resulullah'ın bütün evliliklerinin tek tek şahidi oldu. Annelerimize güzel bir iletişimi vardı. Hepsinin evladı durumundaydı. Aleyhisselam'ın aile hayatını en iyi bilenlerden biriydi. Hayatının tamamına Resulullah örnek aldığı gibi aile hayatına da Resulullah Aleyhisselam'ı örnek aldı. Kaldı ki onun kızıyla evliydi. Ancak bazen olur ya ufak tefek sürtüşmeler. Bu sürtüşmeler konusunda da ben çok üzülüyorum. Yani işte sizlerle uzun soluklu Resulullah'ın hanımlarını paylaştım. Çoğunuz dinliyorsunuz, biliyorsunuz. O cümleyi çok kullandım. İşte ara sıra bazı tatsızlıklar olurdu. Her ailede bunlar olur. Huzursuzluk olurdu ama bunlar uzun sürmezdi falan yuvarlak laflar çok var. Ben hep şunu merak ederim. Bir sahne paylaşayım sizinle mesela. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kızının ziyaretine gidiyor. Hazreti Ali evde yok. Nerededir Ali diye soruyor. Hazreti Fatma mahcup bir şekilde biraz sürtüştük, atıştık ey Allah'ın Resulü. O da çıkıp gitti diyor. Ali sen bir şey demiyor. Ne oldu, niye atıştınız? Çıkıyor, bakıyor öteye beriye. Hazreti Ali mescidin bir kenarına, yani sergisi olmayan bir yere böyle uzanmış, uyumuş. Öteye beriye dönmüş sağa sola, toprak mıprak üzerine bulaşmış, toz toprak içinde kalmış yani. Aleyhisselam yanına geliyor, hafiften dürtüyor. Kum ya Eba Turab, kum ya Eba Turab diyor. Kalk ey toprağın babası, toprağa abanmış adam, toz toprağa bulanmış adam, kalk. Kalkıyor Hazreti Ali. Ya kelimesi gelince Eba, Ebu Eba olur. Yani Ebu Turab deriz ya. Ya Eba, ya geldi mi Eba Turab. Ya yoksa Ebu Turab. Kum ya Eba Turab. Kalk ey Eba Turab. Hazreti Ali'nin bu ifade çok hoşuna gider. Resulullah'ın söylediği bu söz. Ve Hazreti Ali Efendimiz'in meşhur künyelerinden, sıfatlarından biri de Ebu Turab'tır. İşte bundan dolayı Ebu Turab. Onu alır eve götürür Aleyhisselam. İkisinin ortasına oturur. İkisinin ellerini tutar, birer elini. Biraz muhabbet eder. Sonra ellerini birleştirir ikisinin. Hazreti Ali Efendimiz'e, Hazreti Fatma'nın arkaya doğru çıkar. Tamam, ayrılmayın der. Ben çıkarım der Aleyhisselam. Bu sahne çok meşhurdur. Ancak şimdi atıştırar Hazreti Fatıma ile, o da çekti gitti diye konuşuluyor. Kaynaklarda hani ne oldu, olay ne bilmiyoruz. Niye atıştırar bilmiyoruz. Birbirlerine neler söylendi bilmiyoruz. O yüzden ezbere konuşmamak lazım. Ya olur, ailede atışmalar olur demek yanlıştır. Bugün çokça şahit oluyoruz. Mesleğimiz gereği birçok aileyi barıştırmak için gittik. Halinde gidiyoruz yani. Çok sorunlar yaşayan aileler var. Çok problem yaşayan aileler var. Bazen erkeğin kabahati, bazen hanımın kabahati, genellikle ikisinin kabahati, ikisinin eksiği, bazen de çocuklardan dolayı. Bazen ekonomik nedenler de olabiliyor. Yani bazı sürtüşmeler oluyor aile içerisinde. Hocam işte böyle bir şey yaşadık falan, gidiyorsunuz. Çok zor yani aileyi bir tutmak, onları barıştırmak. Amalar fakatlar çok var. Herkes hak arama derdinde. Yani hiç kimse diyemiyorum ama büyük çoğunluğu da görevini yapmıyor. Yani şimdi bu bir radyo programı ama ben radyo mantığıyla söyleyeyim. Yani benim hakkımı istiyorum derim ya. Hakkımı istiyorum. Benim hakkım ne? Beni iyi dinleyeceksiniz. Benim hakkım o. Beni iyi dinleyeceksiniz. Benim hakkım budur. Radyo programı. Peki sizin hakkınız ne? Ben iyi çalışıp güzel anlatacağım. Bu da sizin hakkınız. Şimdi hakkı kaldırıyorum. Göreve geliyorum. Ben istiyorum ki siz beni iyi dinleyin. Yani ben görevimi yaparsam hakkım yerine gelir. Yani ben güzel anlatırsam siz iyi dinlersiniz. Budur. O yüzden yani bir adam çağırdınız, işte şurayı evi boyatacaksınız. İşte anlaştınız şu kadar fiyata. Efendim adam hakkımı verin diyor. Boyadın mı? Yok. Boyamadan hak tahakkuk etmez ki. Kıymetli dinleyenlerim, görevimizi yapalım. Hak tahakkuk eder. Mutlaka eder. Bu dünyada etmezse ahirette eder. Erkek miyiz? Hanımımıza karşı görevimizi yapalım. Hanım mıyız? Erkeğimize karşı görevimizi yapalım. Anne baba mıyız? Çocuklarımıza karşı görevimizi yapalım. Çocuk muyuz, erkek veya kız? Anne babamıza karşı görevimizi yapalım. Herkes görevini yapsa hak tahakkuk eder zaten. Ama herkes hak arama derdine düştüğü için böyle oluyor. Şimdi Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anh'ın çok yani kaynaklara geçen hikayeleri var. Çok. Hangi birini işleyelim ki? Çok mutlu, huzurlu bir hayatları var. Çok güzel geçiniyorlar. Ev bir medrese gibi. Hatta bazen Peygamber aleyhisselam onları farklı şekilde imtihan eder. Takılır, şaka yapar. Mesela bir gün diyor ki Hazreti Ali'ye, mescitteler. Ey Ali diyor, Allah'ı seviyor musun? Seviyorum ya Resulallah diyor. Beni seviyor musun? Seviyorum ya Resulallah. Hasan Hüseyin'i seviyor musun? Seviyorum ya Resulallah. Fatıma'yı seviyor musun? Onun kızı ya, ben utanıyor biraz. Seviyorum diyor ama seviyorum diyor. Ey Ali nasıl oluyor? Bir gönül dört sevgi. Nasıl oluyor ey Ali diyor. Susup kalıyor. Koskoca ilim deryası Hazreti Ali bu. Eve geliyor biraz üzgün. Hazreti Fatıma-i Zehra adamın yüzünde hüznü görüyor. Aile budur işte. Adamı okuyacak. Adam da kadını okuyacak. Anlayacak yani. Paylaşacak yani. Birbirine tahammül etmeyecek. Paylaşacak. Ey Ali diyor. Farklı bir sıkıntı görüyorum sende. Doğrudur diyor. Ey Resulullah'ım diyor. Gülü nuru. Doğrudur. Bana böyle böyle sordu aleyhisselam. Ben ne diyeceğimi bilemedim diyor. Hazreti Fatıma-i Zehra radıyallahu anh'a. Peygamber kızı. O evde yetişti. Ey Ali diyor bundan kolay ne var? Git Resulullah'a de ki ben Cenab-ı Hakk'ı Allah'ı beni yaratan Rabbim olarak seviyorum. Yaratan, rızıklandıran Rabbim Allah'ı seviyorum. Allah'ın Resulünü bana hidayete vesile olan, bana İslam anlatan Resulullah boyutuyla seviyorum. Hasan'la Hüseyin'i babalık boyutumla seviyorum. Fatıma'yı ise eş, karı koca, kocalık boyutumla seviyorum. Böyle söyledi. O da sevine sevine gidiyor. Bunları söylüyor aleyhisselam. Tebessüm ediyor tabii. Ey Ali diyor. Bunlar senin sözlerine benzemiyor. Sanki bir peygamber ağacından, nübüvvet ağacından bir meyvenin koparılışı gibi geldi bana diyor. Çok seviyeli bir cümle bunlar. Evet ey Allah'ın Resulü, kızınız Fatıma bana böyle öğretti. Öyle güzel hayatları var yani bunların. Genelde böyle yokluk üzerine işte şu bir şeysi yoktu, şuydu buydu. Mesela Hazreti Fatıma'nın evliliğinde de yani Hazreti Ali ile bazıları kaynaklarda çeyizi verirler. Bir de bir örnek vereyim. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, ben aile seminerlerine çok verdim bu örneği. Kaynaklara geçmiş. Hazreti Fatma'nın çeyizi kalem kalem. Onlara şimdi girmeyeceğim. Yani mesela sadece bir şey söyleyeyim. Bir el değirmeni bile iki tane var. Yani bu çeyiz, bakın, bir şeyi anlamak için kendi döneminde kıyas yapmak lazım. Nerede oluyor bu düğün? Medine'de. Ne zaman? İşte o zaman. O günlerde kızların çeyizi ne kadar olurdu? Bunu görmek lazım. Hazreti Fatma'nın çeyizini o gözle bakmak lazım. Onun çeyizi ne çok fakir bir çeyiz, ne zengin bir çeyiz. O günün şartlarını söylüyorum. Orta halde. Resulullah'ın tavsiyesi budur. Böyle kimisi işte yani kızları çeyiziyle pazarlıyor. Gelen giden ooo maşallah şöyle, bazen bir şeysi yok. İç beş tane bir şey getirmiş diye. Millet de dedikodu yapıyor sürekli yani. Desinler değil. Biz huzuru eşyada, malda, mülkte aramayacağız. Huzuru gönüllerde arayacağız. Gönüllerde. Niyetlerde huzur yoksa gönüllerde yoktur. Gönüllerde yoksa davranışta yoktur. Sözlerle huzur bilgiyle olmuyor. Huzurla ilgili ayet ezberlersin, hadis ezberlersin, huzurla ilgili ama huzurun olmaz. Huzur karşılıklı uyumdur, güzel geçimdir. Hazreti Fatma evde, bir de bunun en büyük özelliği kayınvalidesiyle beraber oturuyor. Hazreti Ali'nin annesi hicretin 4. yılında vefat edecek. Şu anda bunlar 2 yıl beraber oturuyorlar. Sonra kadıncağız vefat ediyor. Çok önemli bir isimdir Fatıma binti Esed. O da Fatıma. Resulullah Aleyhisselam'ın annemden sonra annem dediği hanımların birisi Fatıma binti Esed. Fatıma yenge bunu, Ebu Talip amcayı ve Fatıma yengeyi görürken sizlerle paylaşmıştım, hatırlıyorsunuz. Eve gelir bir gün. Bir yere gitmiş, Fatıma yenge gelir. Sevgili gelini Fatıma, bir kucağında Hasan veya Hüseyin, bir elinde değirmen, bir yandan öğütüyor unu, bir yandan çocuğu avutuyor. Kayınvalide gelince, aman anacığım diyor, bu çocuğa bir avut diyor, ben şunu öğüteyim, ekmek pişireceğim, Ali biraz sonra gelecek falan, böyle şey telaştı. Yavrucuğum bu çocuk niye ağlıyor diyor. Anacığım acıktı diyor, yani şunu bir öğüteyim ondan sonra. Olmaz kızım, önce sen çocuğu doyur, ben onu öğütürüm. Şimdi aynı zamanda ben vaktim olsa bunu açsam biraz. Yani kaynana gelin ilişkisinde iki Fatıma çok önemlidir. Yani bugün bırakın kaynanayı, kayınpederi, anneler babalar bile eve sığamıyorlar artık yani. Çocuklara anne baba fazla geliyor. Allah muhafaza yani. Çocuklara anne baba fazla geliyor. Bu korkunç bir laftır bu yani. Hele kayınpeder, kayınvalide hiç çekilmiyor. Maalesef. Üstelik kim bize dışarıdan nasıl empoze ettiyse, şarkısıyla, türküsüyle, fıkralara varıncaya kadar kaynana netmeli, merdivenden atmalı diyecek kadar sürekli bir böyle aileyi bozmaya yönelik bir takım şeyler geliştirilmiş. Burada Hazreti Ali'nin annesi, Hazreti Fatma'nın kayınvalidesi, yani burada aile uyumu içerisinde mükemmel bir güzellik görürüz. Bu güzelliği görmek lazım. Fatma binti Esed'in, ben bu sahneyi işlediğim için daha önce bir daha ayrıntıya girmedim. Yani çocukları anlama noktasında çok güzel tavsiyeleri var. Bugün koca koca psikologların ortaya koyamayacağı mükemmel tespitleri var Hazreti Fatma binti Esed'in, yani Fatma yengenin. Gelinle, gelini Fatıma'ya bu bilgileri aktarıyor. Yani Hazreti Ali bunları görüyor, güzel geçimi beraberler. Çok tatlı bir hayatları var. Yani dedim ya, yani karşılıklı anlayış, saygı, sevgi, uyum, güzel geçim. Daha ne istiyorsunuz? O kadar çok örnekler var ki Hazreti Ali Efendimiz ile Hazreti Fatıma arasında. Hazreti Ali bu kısma girerken de ifade ettiğim gibi hayatının her yönüne Peygamberimiz Aleyhisselam'ı örnek aldığı için aile hayatına da Resulullah Aleyhisselam'ı örnek alan ender insanlardan biridir. Her yönüyle hepimize örnek olduğu gibi aile idare etme yönüyle de Hazreti Ali Efendimizin çok güzel duruşu var. Eğer dinleyenlerim erkek iseler Hazreti Ali Efendimizi, hanım iseler Hazreti Fatma'yı örnek almalarını öneriyor. Bugün sürem de burada dolduğu için bunların da kaynağı Peygamberimiz Aleyhisselam, hepimizin örneği. Huzurlu bir aile hayatı istiyorsak peygamber ve ashabına bakacak, onları örnek alacağız diyelim ve haftaya görüşmek üzere noktayı koyalım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.